Kardeşler, üçüncü mesaj. Seni tekrar hatırlatmak isterim. Özellikle birinci mesaj duymadın. Genel konunun Nuh, Daniel ve Eyüp, Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için, yaşam yolunda galip gelen bir hayatı yaşama örnekleri. Hezekiel 14:14 ve 14:20'de bu üç kişiden de bahsedilmektedir. Gördüğümüz şudur ki, Tanrı'nın dedi, Nuh, Daniel, Eyüp orada olsalar bile, doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Esas olarak, aşırı putperestlik ve tabii ki iktidat nedeniyle oradaki durumu yargılamaya zorlandı. Ama düşünmek istediğim şey, Rabbin, Nuh, Daniel ve Eyüp'ün neden kullanacağıydı. Eyüp'ün Nuh ve Daniel ile aynı kategoride olacağını asla düşünmezdik. Son mesajda her zaman Tanrı'nın sözü tasarısının güçlükleriyle kutsal kitaba gelmemiz gerektiğini belirttim. Elbette Tanrı'nın ebede tasarısı, üçlü birlik Tanrı'nın planı. Üçlü birlik Tanrı'nın oğuda baba olarak ruh tarafından kendisinin seçilmiş ve sfidiyle kurtarılmış insanlara dağıtmaktı. Onların bütün varlıklarının doyurmak, onlara ruhlarında yeniden canlandırmak, ruhlarında dönüştürmek ve niyet halinde onlara bedenlerini yüceltmek için. Böyle onlar yaşamda ve doğada tam olarak onun olduğu gibi olurlar. Ama Tanrı'ya sahip değildiler. Böylece Mesih'in gelinin olurlar. Mesih'in kapısı, Mesih'in büyümesi ve yeni yerleşen bir kişiydi. O büyük bir Tanrı insan. O Tanrı ve insan, insan ve Tanrı ve Efren'de hiç böyle bir çift olmadı. Çünkü bu çift yani Rab ve biz gelin. Rab bizim kocamızdı. Biz geliniz. Rab süreci geçmiş üçlü birliktenin olan demekti. Ve gelin yani onun dönüşmüş üç kızımlı hakkıdı. Ona kocanın içindeydiler ve birlikte büyük bir Tanrı'nın insandı. Tanrı'nın ebede tasarısının amacı budur. Şimdi tekrar söylemek isterim ki Nuh, Daniel ve Eyüp'e baktığımızda üçlü birlik Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için kendisinin seçilmiş hakkını dağıtını ortaya koyduklarını söylemek isterim. Çağın hizmetine baktığımızda Nuh ile Baba Tanrı'yı onun inşa etmek için arzu ve planlarında ve onun sözü olan atlamasının yerine getirmekte ki sonsuz sadıkatinde görebileceğimiz çok açık. Öyleyse olacağımız bütün bugün Daniel ile Daniel'de Tanrı'nın hareketinin merkezi ve evrenselliği olarak oğul Mesih olduğunu görüyoruz. Oğlu Mesih'i insanoğlu olarak ikinci gelişinde görüyoruz. Bu esas olarak Daniel 7 veya Daniel 10'da. Sonra Eyüp'te gördüğümüz şey ruh Tanrı'nın veya Tanrı'nın yüreğinde saklı olanı gerçekleştirmek için onun dönüşüm çalışması. Böylece Tanrı'nın topluluğu ifadesi için tanınıkta değil, yaşamda, doğada, veya görüşte Tanrı'nın olmaktan dolayı Tanrı'ya kazanabiliriz. İşte bu yüzden bu genel konuya sahibiz. Bence bunu bu şekilde görmek ilahi aydınlama ile doludur. Kardeşliği dedi ki anlata budu. Üçlü birlik Tanrı'nın kendisinin seçmiş ve fidiyele kurtulmuş insanlara dayatması. Kutsal kitabın tam 66 kitabının açmanın anahtarıydı. Pekala, şimdi Daniel ile ilgili olan üçüncü mesaj gelelim. Bu mesajın başlığının Daniel ve yoldaşlarıyla görünen galip gelenlerin zaferi olduğunu görüyoruz. Buna tekrar işaret edeceğim. Bu terimden Daniel ve yoldaşlarıyla birkaç kez bahsettiler, özellikle Daniel kitabın başında. Bunun bir örnek olduğunu gösterir. Rabbi takip etmek için hepimizin bazı olumlu yoldaşlara ihtiyacı var. Öyleyse Daniel ve yoldaşları için Rabbe şükürler olsun. Kardeşler, Daniel kitabı hakkında söyleyebileceğimiz şey, bir bütün olarak onun Tanrı'nın tasarısıyla ilgili ilahi vahiy kitabı olduğudur. Bu mesajda özellikle inceleyeceğimiz şey, Daniel 1'den 6'ya kadar olan bölümlerdir. Bu 6 bölümde sundukları şey Tanrı'nın tasarısıdır. Bunu dinleyin. Bunun teolojide veya öğretmede değil, Tanrı'nın tasarısının ne olduğunu veya Tanrı'nın tasarısının nasıl yürütülebileceğini göstermek için örnek olarak 6 olaydan oluşan bir dizi halindeydi. Bu tamamen harika. Şimdi Daniel ve yoldaşları burada. İsrailoğullarının Tanrı'nın yargısı nedeniyle Babil'e götürdüğü çocuklar gibiydiler. Bunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre Tanrı'nın yeryüzündeki ilgisine yenildi. Ama aslında Tanrı'nın bu genç kalıp gelen Daniel ve yoldaşları aracıyla onun ibadetinin ve tanrılığını korumuştu. Bu yüzden onların zaferinin Tanrı'nın çağı döndüğüme yakalanan hakkından bir akta kalanının Kenan ülkesine geri getirmek zaferi olduğunu göreceğiz. Bu ülkede onun ifadesi için onun evi olan tapınağı inşa etti ve onun egemenliği için onun krallığı olan şehrini inşa etti. Bu yüzden bu genç galip gelene büyütüldü. Ona çağı döndürmek için idare bir araç olan galip gelendi. Şimdi ana hatlara gelelim. Birinci nokta. Daniel kitaptan bir ayeti. Bilgele gök kübbe gibi bir çoklarını doğruluğa döndürene yıldızlar gibi sonsuza dek paylayacaklar. Böylese dua etmeliyiz. Rab, bana ilahi bilge ve yıldızlar gibi bedeninin parlayan bir üyesi olmak istiyorum. Parlamam sayesinde birçoklarını doğrulukları olarak Mesih'e döndürmek istiyorum. Ve tüm galip geleneğiyle Rab sonsuza bir yıldız gibi beni yap. Sadece bu ayetle Rab'be geri dua et. Şimdi bunun ne anlamına geldiğini göreceğiz. Nokta A. Yerel kiliselerdeki herkes gökteki Mesih'in diri yıldız olarak bir kopyası olan parlayan bir yıldız olmalıdır. Yıldızlar karanlıkta parlayan ve insanları yanlış yoldan doğru yöne çevrenlerdir. Kardeşler, böyle dua etmeliyiz. Rab, beni parlayan bir yıldız yap. Beni yaşayan yıldız olarak gökteki Mesih'in bir kopyası yap. Biliyorsunuz, Mesih'i bulmak, Mesih'i bulmakla ilgili bir kitabımız var. Mesih'in nasıl buluruz? Yaşayan yıldız olarak onun takip etmeliyiz. Bununla ilgili bir kitapçığımız var ve bunun almanızı tavsiye ederim. Okuduysan bile tekrar okusan daha fazlasını göreceksin. Öncelikle Mesih'in yaşayan yıldız olduğunu belirtmek isterim. Şöyle sayayım 17. Bu Balam'ın peygamberiydi. Biliyorsunuz o zamana Balak Moav kralıydı. O bir Yahudi olmayan peygamber olan Balam İsrailoğullarına küfür etmeyi istedi. Ama o bunu yapmadı. Yapabileceği tek şey İsrailoğullarını kutsamaktı. Bir noktada bile çöde sayımda Balam söyledi. Sizi kutsayan kutsanmıştı ve sizi lanetleyen lanetlenmişti. Bu dünya tarihi boyunca kanıtlanmıştı. Yahudi hakkının kim kusarsa kusarmış olur. Yahudi hakkının lanetleyen lanetlenmişti. Bu bir siyaset meselesi değil. Bu kutsal kitabın ne dediğiyle ilgili bir meseledir. Galatalılar 6'ya göre kilise Mesih'in bedenin olarak Tanrı'nın geçe İsrail'idir. Yani kiliseyi kutsarsan kutsanacaksın. Kiliseyi lanetleseniz yani kiliseden kötü söz edesiniz lanetli olursunuz. Her zaman kiliseden iyi bahsettin. Geçer şu ki görüşünüz ne olursa olsun diyorsunuz ki buradaki kilisenin birçok sorun var. Tanrı'nın gözünde kilise muhteşemdi. Kilise muhteşem. Öyleyse Tanrı'nın hakkında göksel bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor. Şimdi devam etmeme izin ver. Biliyorsunuz Vahiy 22:14-16. Rabbin parlak sabah yıldızı. İşte burada Rab diyor ki o sabah yıldızdı. Şöyle sayayım 24:17'de Balaam Yakup soyundan bir yıldız çıkacağını söylüyor. Bu Rab İsa'dı. İsrail'den bir önde yükselecek. Bu Tanrı'nın parlak ifadesi olduğu gibi Rab'dı. Önde olarak Rab yaratılış 1:26'daki amacının yerine getiren Tanrı'nın göksel yönetimin ve egemenliği içindi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Çöde sayım kitabında Balaam'a geri döneyim. Biliyorsun Balaam 4 benzetme söyledi. İlk 3 benzetmede sadece dünyevi anlamda İsrail çocuklarıyla ilgili değil, aynı zamanda ilahi ve mistik anlamda Tanrı'nın İsrail olarak kiliseyle ilgili olarak kullanacağız. Öyleyse bu ilk 3 benzetmek kiliseden Tanrı'nın İsrail olarak bahsederken Tanrı'nın gözündeki kilisenin kutsal, mükemmel ve güzel olduğunu gösterir. Bu harika. Şimdi bir ayetten alıntı yaptığım 4. benzetme. Gökteki Mesih'i Yakup'un yıldızı olarak ve hüküm süren Mesih'i İsrail'den çıkan önde olarak gösteriyor. Öyleyse Tanrı'nın ifadesi için gökteki Mesih'e sahipsiniz ve Tanrı'nın hakimiyeti için güç ve yetkiye sahip olan Mesih'e sahipsiniz. Şimdi kardeşler, galip gelenle ilgili olarak bundan bahsedeceğim. Mesih'in kendisinin zaferimiz olduğunu anlamalıyız. Ruhsal savaştan bahsedersek, zaferden bahsedersek, zaferin Mesih tarafından kazanılmış olduğunu anlamamız gerekir. O çamurda şeytanı yendi ve yok etti. O dirilişteydi ve yüksekleşteydi. O yöneten ve hüküm sürendi. O kralların kralıydı veya Rablerin Rabbı'dı. Bizim seferimizdi. Biz sadece ona kendisinin bize dayatması için bir yol vermek istiyoruz. Böylece o bizim deneyimimizde seferimiz olabilir. Ve içimizde ve bizim aracımızla üçlü birlik Tanrı'nın seferi olarak gösterebilir. Biliyorsunuz, 1. Samuel 15:29 ilk bölümünde Samuel Saul ile konuşuyor ve aynı zamanda Mesih olan İsrail'in yüceliği olarak Tanrı'ya atıfat bulundu. Bunu da tecrübe edebiliriz. Bu, Mesih'in İsrail'in seferi olduğunu söylüyor. O yüzden, o sadece İsrail'in yüceliği değil. O sadece Efren'deki en önde gelen kişi değil. Ve içimizde aynı zamanda ruhumuzdaki seferimizdi. Bu harika bir farkındalık. Şimdi Mata 2:2 hakkında bir şeyden söz ettim. Çünkü yıldız bilimciler diri bir yıldız takip ediyorlardı. Ama bir noktada yıldızı takip etmeye bıraktılar ve Yerişelim'e gidelim dediler. Elbette Mesih'in nerede doğacağını bilecekler. Ve tabii ki bunun bir hata yaptılar. Çünkü sadece diri yıldızı takılmış olmalıydılar. Peki Yerişelim'e gittiler. Hidrodes'e gittiler ve orada din bilgiyle vardı ve sordular. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Şimdi onun yıldızı burada neyi ifade ediyor? Yıldız, Mesih'in şu anki diri görüme atıfa bulundu. Ve Mesih'in o anki şimdiki diri görümü aslında sizi Mesih'in çok kişisel, samimi, şafkatlı mevcudiyetine götürür. Bu yıldız bilimcilerin başına gelen budur. Elbette yıldız bilimciler bu soruyu sordu. Din bilginle Mesih'in nerede olduğu hakkında hemen kutsal yazılarının ilgili yerine çevirerek anladılar. Mika 5:2 döndüler. Mesih'in Betlehem'de doğacağını açıkça söyle. Böylece yıldız bilimciler onlardan bıraktı ve yıldız onlara yeniden göründü ve sevinç doluydular. Ama bundan sonra o ayeti gören din bilginle yıldız bilimcilerin söylediklerinden heyecanlanmalıydılar. Bu Mika 5:2'nin yerine getirmesidir. Seninle gitmek istiyoruz. Ama gitmediler. Onların Mesih'e karşı kalpleri yoktu. Biz bile Herodes'in endişelediğini biliyoruz. Çünkü o şöyle düşünüyordu. Eğer Mesih doğarsa Yahudi halkının Mesih'i olacak. Benim yerimi alacak. Bu yüzden korkunç bir şey yaptı. Biliyorsunuz bir süre sonra Bethlehem civarındaki tüm çocukları öldürdü. Çünkü Mesih'in doğmasını bile istemedi. Ama Tanrı'ya şükreli olsun. Bu rüyasında Yusuf'u bu konuda uyardı. Böylece Yusuf ve Meryem bir katliam gerçekleşmeden önce Bethlehem'de çıktılar. Bunun için Tanrı'ya şükreli olsun. Şimdi bir yıldız olmaktan bahsettiğimizde vahiy bir yemi bize 7 yıldız ve 7 altın kandırlık hakkında bilgi verir. Şimdi sadece yıldızlardan bahsedeceğim. Bunun sürüyor. 7 yıldız, 7 kilisenin habercisidir. 7 yıldız, 7 kilisenin habercisidir. Kardeşler, hepimiz dua etmeliyiz. Rab, Benim kilisenin habercisi yap. Bu anlamda haberci nedir? Haberci Tanrı'nın toplumuna veya Tanrı'nın hakkında yeni bir mesaj ileten kişidir. Öyleyse sadece Mesih hakkında konuşalım. Mesih yalnızca Tanrı'nın habercisi değildi. O aynı zamanda Tanrı'dan gelen taze mesajdı. Bu yüzden bu toplantında Tanrı'nın her zaman ihtiyacımız olan taze mesaj olarak kendisine bize dağıtmasını istiyoruz. Şimdi Malaki 2.7'de kahineden bahsediyor. Veya hepimizin kahin olmamız gerekiyor. Söyle diyor, kahinin duydukları bilgiyi korumalı ve insanlar onun ağzından uğut aramalı. Çünkü o her şeyi egemen Rabbin oğlaydı. Bu Malaki 2.7 1. Petrus 2'ye göre hepimizin kahinlikte kahin olmamız gerekir. Üçlü birlik Tanrı'nın diri bilgisi olarak Mesih ile dolu olana olmalıyız. Üçlü birlik Tanrı'nın diri talimatı olarak Mesih ile dolu olmalıyız. Böylece başkalarıyla konuştuğumuzda insanların varlıklarına bilgi veya talimat olarak Tanrı'ya konuşuruz. Kardeşler, bu çok önemli. Nokta B. Parlayan yıldız olarak galip gelene kiliselerin habercileriydi. Ona Tanrı'nın habercisi olan Mesih'le oğlu, bir oğlu ve Tanrı'dan hakkında gönderdiği diri ve taze haber olarak şimdiki Mesih'e sahip oldu. Kardeşler, dua etmek bizim için çok önemli. Rab, benim habercilerinden biri yap. Bu neden önemli? Bu önemlidir. Çünkü Rab'in mektuplarındaki 7 kilise için vahiy 2 ve 3'e bakarsınız. O her kiliseye doğrudan yazmaz. Her kilisenin habercisine yaşıyor. Öyleyse vahiy 2.1'de Yuhanna'ya söylüyor. Efes'teki kilisenin habercisine yaz. Sana söylediklerimi yaz. Efes'teki kilisenin habercisine, İzmir'deki kilisenin habercisine, Bergama'daki kilisenin habercisine gibi. 7 kilisenin hepsi haberciye hitap ediyordu. Başka bir deyişle, haberci yoksa sürece geçmiş üçlü birlik Tanrı'nın hakkında taze mesaj olması için hiçbir kanal yoktu. Rabbin habercileri olmalıyız. Böylece Mesih'in kopyası olarak eşsiz bir mesaj olarak içimizde ve bizim aracımızla kiliselerin habercisi olarak kiliselerin inşası için konuşabilsin. Kardeşler, burada gördüğümüz şey haberciler olmadan 7 kilisenin mektupları yoktu. Şimdi bu pratik olarak her birimiz için nasıl geçerli? Kardeşler, bu şekilde geçerlidir. Elbette bu şekilde bir çok başka yol yok. Ama özellikle bir toplantıya, peygamberliğe dayalı bir toplantıya geldiğimizde, o toplantıyı her zaman çok önemli bir toplantı olarak kabul etti. Aslında peygamberlik etmek meselesi Tanrı'nın buyurduğu yolun önemli bir parçasıdır. 1. Korintliler 14.31'de herkesin öğrenmesi veya cesaret bulması için hepiniz teke teke peygamberlikte bulunabilirsiniz. 4. ayetinde ama peygamberlikte bulunan inanlığına topluluğunu geliştirir. Kilise nasıl inşa edilecek? Matta 16, Rab ise kiliseyi kuracağını söyle. Ancak 1. Korintliler 14:4 peygamberlik edenlerin kiliseyi inşa edeceğini söyledi. Bunun anlamı peygamberlik etmek, Rab için konuşmak, Rab ile konuşmak ve Rab'ı insanlara konuşmaktı. Rab kiliseyi bu şekilde inşa etti. Kiliseyi onun kutsallara söyleyenlerin içinde ve aracıyla inşa etti. Bu yüzden kardeşler, sabah uyanışı için kutsal sözü okurken sabahleyin sözü tüm dualarla almalı. Rab'be geri dua etmeliyiz. O ayetteki zenginlikleri ortaya çıkaran hizmet için dua etmeliyiz ve her gün öyle yapmalıyız. Kilisenin inşası için valinizde kutsallarla paylaşmak üzere hazırlanmış bir şeyle o toplantıya, o peygamberlik toplantısına gelin. Bu harika bir şeydi. Sonra o toplantıya bu şekilde gittiğinizde harbiyeci olarak Rab'den yeni mesaj olan, alan biri olarak kilisenin harbiyecisi olarak gidiyorsunuz. Kilisenin inşası için Tanrı'nın hakkında Tanrı'nın yeni mesaj olarak ona sahibiz. Nokta C. Galip gelenin bir yıldız olmanın iki yolu vardı. Birincisi kutsal kitapla veya ikincisi yedi kat kuvvetlendirilmiş ruhla. Yani birinci nokta peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan şiraya benzeyen bu sözlere kulak verirsiniz. İyi edersiniz. Pekala kardeşler, bu ayet peygamberlik kelimesini söylediğinde geleceğe tahmin etmek için çok daha bir anlamda kelimeye atıfat bulunuyor. Söylediği şey, Tanrı'nın sözünün tüm sözünün peygamberlik sözünün olduğudu. Kutsal kitabın 66 kitabının tümün her ayet peygamberlik sözleriydi. Tanrı'nın hakkında söylenen sözdü. Veya bunun için dua etmemiz gerekir. Böylece bu bizim valimize diri uyananan söz haline geldi. Ve kilisenin inşası için kutsallara konuşabiliriz. Şimdi nokta A'ya gidelim. Petrus kutsal yazılardaki peygamberlik sözünün karanlık bir yerde parlayan bir çağrıya benzetti. Bu çağrının karanlık gecede karanlık bir yer olduğunu. Biliyorsunuz Romanina 13-12. Gece ilerledi. Gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın sıralarının kutsanalım. Peki bu Romanina 13-12 ve Romanina 13-14 sadece birkaç ayet sonra Rab Pavlos'un aracıyla söyledi. Rab İsa Mesih'i kutsanın. Öyleyse ışık sıralarını kutsanmak Rab İsa Mesih'e kutsanmaktı. Sevgili Rabbimiz İsa Mesih, ruhuyla ruhumuz ve bedenimiz arasındaki savaş için ışık sırlarıydı. Öyleyse Rab İsa Mesih'i kuşanmak ne demek biliyor musun? Her zaman İsa'ya nasıl katılabilirim diye merak etmişimdi. Rab İsa Mesih'i nasıl kuşanabilirim? Romanina 13-14 dipnot bize Rab İsa Mesih'e ne koymanın ne olduğunu açıkça anlatıyor. Mesih ile yaşamak ve Mesih'i yaşatmak, böylece Mesih'i büyütmek. Öyleyse sadece nesne doğruluğumuz olarak değil, özne olarak doğruluğu ortaya koyarken özne olarak Mesih ile gidirebiliriz. İşiyenin sıralarını kusamak, ruh ile bedenin servetlerinin savaşı içindi. Bu yüzden Galatyalılar 5:16 kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tuttuklarını asla yerine getirmezsiniz. Ayet 17 çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanın asula. Bunlar birbirine karşıtı. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Eskiden bunları yapabiliyordunuz ama ruh şimdi sizi kısıtlıyor. Bu kısıtlamak için Rabbe şükreli olsun. Sadece bu kısıtlama ile yaşamalıyız. Romanela 13:17'de 12'de bu dünyadaki tüm insanların karanlıkta hareket ettiğini ve hareket ettiğini söylüyor. 1. Yuhanna 5:19 çok açıklayıcı bir ayet. Bütün dünya işe kötü olanın denetimindeydi. Kardeşler sadece bu düşündün. Bütün dünya kötü olanın içinde. Kötü olanın gaspı veya manipülasyonu altında tüm dünyanın pasif olarak kötü kişinin etkisi altında kaldığının anlamına gel. Neydi? Rabbe şükür, dünyadan Mesih'e transfer edildik. Şimdi nokta B. Rabbin ortaya çıktığı ama gününden önce sabah yıldızı inanan narın yüreğinde doğa. Vahiy 2. Rab bize galip gelenlere ödüllerinden birinin kendileri için ya sabah yıldızı olacağı olduğunu soruyor. Böylece Rab güneş olarak açıkça ortaya çıktı. Malaki'de o geri döndüğünde o doğruluk güneşi olacak. Peki galip gelenlere göre bu açık gelmeden önce o an onlar için sabah yıldızı olacak. Onlara özel bir ödü olacak. Onlara kişisel gizli bir şekilde görünecek. Biliyorsunuz sabah yıldızı gün doğumundan önce ortaya çıkıyor. Bizim için onun sabah yıldızı olmasını istiyoruz. Rabbin ortaya çıktığı günden önce kutsal yıldız yasalardaki peygamberliğin parlak sözüne kulak vererek aydınlanan inananların yüreklerinde sabah yıldız doğar. Kutsal kitaptaki karanlık bir yerde bir çırağı gibi parlayan söze kulak verirsek, bugün bulunduğumuz yerde onun yüreğimizde doğmasının dönemin karanlığında parlamasını sağlayacağız. Şimdi döneklik kişinin inancının tek edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu birçok inanın imanı tek ettiği yerde. Ancak biz Rabbin yüreğimizde doğmasını istiyoruz. Bugün bulunduğumuz yerde onun sabah yıldız olarak görünmesinden önce dönemin karanlığında parlamasını istiyoruz. İkinci nokta. Burada çok sayıda ayet var. Yine bu anahatı yanınızda götürmenizi tavsiye ederim ve okuyacak vaktim yoksa ayetleri bakarsınız bilirsiniz. Ama hepsi çok anlamlıdır. İkinci nokta, Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan söyle diyor. Rabbi Öv. Rabbimiz Tanrı'nın yedi ruhuna sahip. Ayrıca yedi yıldıza da sahip. Şimdi bunun altında A nokta. Yedi ruh yedi yıldızla birdi ve yedi yıldız yedi ruhla birdi. Unutmayın, bu yedi yıldız kişilerin habercileridir. Öyleyse Tanrı'nın yedi ruhu yedi yıldız olan kiliselerin habercileri de birliydi. Yedi yıldız yedi ruh ile birdi. B. Tanrı'nın yedi ruhu kilisenin kuvvetli bir şekilde yaşamasını sağlar ve yedi yıldız onun kuvvetli bir şekilde parlamasını sağlar. Kardeşler, her gün içimizde dua etmemiz gerekiyor. Rab, Tanrı'nın yedi kat kuvvetlendirilmiş ruhu olarak benliğin kendinizde doldurun. Tanrı'nın yedi ruhu olarak bile benliğin kendinizde doldurun. Rab İsa, böyle kuvvetlendirilmiş bir şekilde yaşayayım veya bu evrendeki parlayan yıldızlarınızdan biri olmama neden oldum. Canın yıldız olarak kopyalarınız böyle kuvvetlendirilmiş bir şekilde parlayan bir kişi olayım. Bunun için dua edesek, Rab bu duaya cevap verecekti. C. Yedi kat kuvvetlendirilmiş ruh diridir ve asla bilginin ölü harfleri ile değiştirilemez. Bilirsiniz, 2. Kerinine 3 bölümde çok seviyorum. Bu ayet yok ama burada bu ayet yok ama 2. Kerinine 3 ayetten bahsetmek istiyorum. Çünkü Pavlos Korintlilere söyle diyor. Hizmetimizin sonuncu olup merkelep değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla, taş levhalara değil, insan yüreğinin levhalarına yaşamış Mesih'in mektubu olduğunuz açıktı. Pavlos'un düşüncesine göre, kardeşler, Mesih'in canlı mektuplarının üretmekti. Korinlilere dedi ki, siz bizim tarafımızdan hizmet eden, merkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla yazılmış bir Mesih'in mektubusunuz. Öyleyse, gerçek yeni anlaşma hizmeti ilahi ve mistik mektuplarla yüreğimize bazı yazım çalışmaları yapıyor. Bu ilahi ve mistik merkep yaşayan Tanrı'nın ruhudur. O merkep, murekep. Yüreğimize yazıldığında ne okunur? Yüreğimize okunabilecek şey aslında yaşayan Tanrı'nın ruhu olarak Mesih'in kendisidir. Böylece Mesih'in yaşayan mektubu olduğumuzda insanlar varlığımızda Mesih'i okuyabilir. İnsanlar Mesih'i varlığımızda tanıyabilir ve Mesih'i mektubu olarak Mesih'i ifade ederiz. Biz okunuruz veya Mesih'i içimizdeki başkaları tarafından okunmabilir. Yeni anlaşma hizmetine katılmak istiyorsak, insanları ve insanların yüreğini yaşayan Tanrı'nın ruhuyla yazan kişiler olmamız gerekir. 6. Pavlos, Tanrı'nın bizi yeni anlaşmasının hizmetkarları olarak yeterli kıldığını söyle. Mektubun değil, ruhun hizmetkarları. Sadece orada durmak istiyorum. Yeni anlaşmanın bir hizmetkar nedir? Yeni anlaşmanın bir hizmetkar, ruhun bir hizmetkardır. Bize yeni anlaşmanın geçerliğini ruh olduğunu gösterir. Az önce gördüğümüz ruh, yaşayan Tanrı'nın ruhunun yüreğinize yazdığı ilahi ve mistik mürekkepli. Böylece insana Mesih'i varlığımızda okuyabilir ve tanıyabilir. Çünkü Mesih'in mektubu olduk. Biz yeni bir anlaşmanın hizmetkarları olduğumuzu söylüyor. Yasalın hizmetkarları değil. Mektup sadece kendi içinde Tanrı'nın yazılı kelimesidir. Tanrı'nın yazılı sözüne ihtiyacımız var. Ancak sadece Tanrı'nın yazılı sözüne sahipsek bu yeterli değil. Çünkü yazılı yasanın hizmetkarları değiliz. Ama ruhun bir hizmetkarlarıyız. Yazılı yasa ölü ruh ama ruh ise yaşatır. Rab Yuhanna 5, 39-40'te dindarlara, muhaliflere söyledi. kutsal yazıları araştırıyorsunuz çünkü bunlar aracıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıdık eden de bu yazılarda. Öyleyken siz yaşama karşıma için bana gelmek istemiyorsunuz. Öyle ki kutsal yazılara ne zaman gelsek Rabbe gelmemiz gerekir. Kutsal kitabı okurken basit bir dua bile etmeliyiz. Rab İsa, kutsal kitapla sana geliyorum. Sana geliyorum çünkü kutsal kitabı okurken senden yaşam olarak daha fazlasını kazanmak istiyorum. Kutsal kitaba geldiğimizde her zaman Rab'e gelmemiz gerekir. Ve bu yüzden bu sözü Efesliler 6:17-18 göre tüm dualar aracıyla alıyoruz. Bunun yaptığımızda Grekçe logos olan bu yazılı söz, Grekçe rhema olan bu anlık söz, bu uygulamalı söz bizim için anlık ve uygulamalı söz olur. Bu sözün üzerinde adınızın olduğu bir söz olduğunu söyleyebilirim. Rab sizinle şahsen bir şey konuşuyor. Bu rhema, bu söz aslında yaşam veren ruh haline geldi. İhtiyacımız olan budur. Bu kutsal kitaptaki bilgileri, vahye ve bu sözle dua ederek, bu sözü dua ederek, okuyarak veya bu sözü bir dua ruhu ve atmosferi içinde alarak Rabbin bizimle konuştuğu anın haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi nokta D. 7 yıldız kiliselerin habercileridir. Ona kiliselerdeki ruhsal kilisedir. İsa'nın tanrının sorumluluğunu taşıyana göksel niteliklikte olmalı ve yıldızlar gibi göksel bir konumda olmalıdır. Nokta 2. Rabbin geri kazanmasının ilkesi Daniel ve yoldaşları ile görülmektedir. Kutsal yazılarda tam olarak şu sözleri seviyorum. Daniel ve yoldaşları. Yoldaşları kimlerdi? Parantezlere bakın. Hananya, Mişael, Azariah. Biliyorsunuz. Yoldaşlarından her zaman Babil isimleri olan Şadrak, Meşak ve Abednego'ya göre söz ederiz. Nebukadnezar'ın onlara verdiği isimler bunlar ve bunların putların isimleri olduğunu göreceğiz. Nebukadnezar onların putlara özdeşlemelerini istemedi ama onlara kutsaladı. Bunu bilmiyorsanız, bunun için dua etmenizi istiyorum. Daniel'in yoldaşlarının aflarının Tanrı'nın yüreğinden bilmelisiniz. İsimler Hananya, Mişael ve Azariah, yani Daniel ve yoldaşları şeytanın araçlarına karşı galip gelmelerinde Tanrı'yla kesinlikle bir oldular. Bunun Daniel'in bu ayetlerinde görebilirsiniz. Şimdi nokta A. Daniel ve yoldaşlarını şeytanın ayırtmasında Nebukadnezar onların Tanrı'ya ait olduklarını gösteren isimlerini onlara putlara bir olmayı yapan işlemle değiştirdi. Bir, Tanrı benim yalgıncımdı anlamına gelen Daniel adı. Berlin Prensi veya Berlin Sevgisi anlamına gelen Belteşşasar olarak değiştirildi. Bel bir put. Yine yaşamlarımızda veya varlığımızda Tanrı'nın yerini alan veya Tanrı'nın konumunun işgal eden bir şey, her şey bir put. Ancak Daniel için Rabbi övün. Biliyorsun, 4. oğlum, o benim son oğlum. Bir süre Tayvan'daydım ve 4. oğlumun doğduğumunu görmek için tam zamanında Tayvan'dan döndü. Bazı nedenlerden dolayı eşim ve ben o zamana kadar üç oğlumuz oldu ve nedense kesin olarak düşündük. Bu dördüncü çocuk bir kız olacak. Böylece bir kızın adını seçtik. Şimdi tarlaya tamamen açık olmalıydık. Bir erkek ve bir kız ismi seçmeliydik ama kızımızın adını seçtirmeye o kadar kararlıydık ki bir kızın adını seçtik. Nihayet burada bir erkek çocuk geliyor ve elimizde bir erkek isim yok. Bu yüzden eşim ve ben paylaşarak dua ediyoruz. Birlikte dua ettik. Rab oğlumuzun adının ne olmasını istiyor? Biliyorsun, o zamana Daniel'in kitabını okuyordum. Ben de bunun eşime teklif ettim. Şu anda Daniel'in kitabını okuyorum dedim. Kesinlikle harika. Ona Daniel ismini versek nasıl olur? Amin dedi. Demek son oğlumuzun adı bu Daniel'in adının aldı. Yani Tanrı benim yargıcımdı anlamına gelir. Bu ne anlama geliyor? Bu Tanrı'nın valimizde kendisine uymayan her şeyi yargılamasını istediğimiz anlamına gelir. Valimizde kendisiyle eşleşmeyen her şeyi yargılamasını istiyoruz. 2. Rab nezaketle verdi veya Rabbin lütfunda anlamına gelen Hananya. Rab'den lütfu görmek istemez misin? Tanrı'nın hakkında Rabbin lütfuyla verdiği bir kişi olmak istemezsin. İstiyoruz ama adı Güneş Tanrısı tarafından aydınlatılmış anlamına gelen Şadrak olarak değiştirildi. Biz Güneş Tanrısı tarafından aydınlanmasını istemiyoruz. Şimdi adı Mişael bu gibi. Tanrı'nın olduğu gibi kimdi? Anlamına gelen Mişael. Bu Tanrı'nın kiyalas biri olduğu anlamına gelir. Onun tarif edemezsiniz. Tanrı kimdi? Bu adı Tanrıça şakın olduğun gibi kimdi? Anlamına gelen Meşa olarak değiştirildi. Son olarak Rab yardım etti. Anlamına gelen Azariye adı. Ateş tanrısı Nego'nun sadık hizmetkarı. Anlamına gelen Abednego olarak değiştirildi. Yardımımız Rab'be sahip bir kişi olmak istiyoruz. Öyleyse kardeşler otomatik olarak şunu söyleme. Daniel'in yoldaşları Şadrak, Meşak ve Abednego idi. Bunlar putperest isimler. Bilincimizde her zaman Daniel'in yoldaşlarının Henaya, Meşael veya Asarya olduğu hissine ve farkına varmalıyız. Hatta ezbemeliyiz. Özellikle gençleri, isimlerin özününe ne anlamına geldiğini bilmeye tavsiye ediyorum. B. Daniel 1'den 6'ya kadar Tanrı'nın tasarısının ne olduğunu veya Tanrı'nın tasarısının nasıl yürütebileceğini gösteren 6 vaka göreceğiz. Yani örnek olarak 6 durum var. Şimdi ilk vaka Daniel ve yoldaşları şeytanın diyete karşı galip geldi. Nebukadnezar'ın şeytanı ayartması öncelikle Tanrı'nın yenilmiş seçilenen soyundan 4 keskin sakalı genç olanın yani Daniel ve onun üç yoldaşının baştan çıkaması ve onlara putlara sunma kılı yiyeceklerinden kirlenmesidir. 2. Daniel ve yoldaşlarının bu yemekleri kirlenmeyi, putları ele geçmeleri ve böylece şeytanla bir olmalarını sağlayacaktı. Her zaman hatırlayın, dünyada yediğimiz şey haline geldiğimizi söyleyen şu atasözü bile var. Bu doğru. Ruhsal yemeğiniz olarak Mesih'i yesiniz. Yaşamda ve doğada Mesih olursunuz. ama tanrılıkta değil. Şimdi üçüncü nokta. Daniel ve yoldaşları Nebukadnezar'ın kirli yiyeceklerini yemeye reddiklerinde ve bunun yerine sebze yemeği seçtiklerinde ülke olarak iki yere kötüyü bilme ağacını reddettiler. Ve Tanrı ile bir olmalarına neden olan yaşam ağacını aldılar. Sadece o kadarını söyleyeceğim. Devam etmeliyiz. Bu ayetlere bakmanızı tavsiye ederim. Dörtüncü, Rabbin geri kazanması diyor. Bunu dinle. Rabbin geri kazanmasının pek çok açıdan tanımlayabiliriz. Bu çok değerli bir ağaç. Rabbin geri kazanması, kilisenin inşası için İsa'yı yemek yolunun yeniden bulunmasıdır. Bu harika değil mi kardeşler? Kilisenin inşa edilmesi için her gün ruhsal yiyeceğimiz olarak İsa'yı yemeliyiz. Bu Rabbin geri kazanmasıdır. Görüyoruz ki Mesih'in tüm hizmetinde, müjdelerde, onun beden almanın aşamasının ve elçilerin işleri ve mektuplarda her şeyi kapsayan ruha göre onun kapsamanın aşamasının ve vahide onun kuvvetlendirmenin aşamasının görürüz. Bu da o 7 kat güvenleştirilmiş ruh olduğunu anlamına gelir. Bu üçüncü aşamada gördüğümüz şey bozulmuş kiliseyi onun kendisinden yaşam ağacı, sakraman ve Tanrı'nın ebedi tasarısının sonuna ermesi için bir siyavet olarak sevk almaya geri getirmek için üçlü birlik Tanrı'nın kuvvetlendirmesidir. Efes'e mektubunda yaşam ağacından bahsedilir. Pergamon'a mektubunda gizli mandan bahsedilir. Veya Laodikia'ya mektubunda birlikte yemeden bahsedilir. Böylece Rab bizi yaşam ağacı, gizli mal ve ebedi tasarısının son ermesi için bir ziyafet olarak Mesih'in sevkine geri getirmek istiyor. Yaratılış 2.9 açıkça yaşam ağacının kutsal kitaptan alıntı yapacağız. Yemek için iyi olduğunu söylüyor. Yemek için iyi. İlahimizde ve ekimizde Tanrı'nın yemek olarak iyiydi diyen bir ilahimiz ve bilirsiniz kilise hayatında ilk elimde ve kardeşler Tanrı'nın yemek olarak iyiydi. Sadece Tanrı'yı yemek olarak iyiydi. Boğazımda bir yükmürü vardı. Kelimelere çıkaramadım. Kendi kendime dedim ki Rab, o anda kilisenin ne olduğunu bilmiyordum. Kiliseden bir vahiy almadım. Ama dedim ki, Rab, bu insanların senin gerçekten sevdiğini biliyorum. Ama belki bu şakayı yazarak biraz fazla ileri gittiler. Tanrı yemek olarak iyiydi. Ama şu şaka ilahi kesinlikle kutsaldı. Çünkü Yaratılış 2.9 bize yaşam ağacı olarak Tanrı'nın yeme olarak iyi olduğunu söyle. Bu bir alıntıdır. Yine Rabbin geri kazanması, kilisenin inşası için Tanrı'nın oğlan İsa'yı ruhsal yiyeceğimiz olarak yememiz gereği kazanmasıdır. 5. 5. Onun sözlerini yiyerek veya dikkat ederek ona saf bir yürekle çağırana temas kurarak ve birlikte olarak İsa'yı yiyebiliriz. Yeremia 15:16 sözlerini bulup bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu. Kardeşler, elinizi kaldırmanıza ya da buna yüksek sesle cevap vermenize gerek yok. Ama sabırlayın, umarım Rab'le vakit geçirmenizi dilerim. O zamanın sözde Rab'be geçirdikten sonra bu söz yüreğinizin sevincine mi dönüştü? Bu söz yüreğinin neşesi oldu mu? Olmadıysa sabah yanışı için kutsal söz ile sadece hareketleri tamamladınız. Sözle söz yüreğinde ve sözde dua etmelisiniz. Ve bu söz yüreğinizin sevinci ve sevinci haline gelene kadar kendinizi için dua etmelisiniz. Şimdi arkadaşlarımızla ilgili 1. 15:30 diyor ki, kötü arkadaşlarla iyi huyu bozsa. Özdeyişle 13:20 bilgelere oturup Hakan bilge olur. Akılsızlarla dost olasan sarı görür. Şimdi neden bu iki ayetten alıntı yapayım? Çünkü bu Tanrı'ya ruhsal yiyeceğimiz olarak alabileceğimiz başka bir yolu yok. Uygun insana iletişime geçerek. Neden? İşte bunun nedeni yemek dışımızdaki şeylerle temas kurmak ve onları içimize almak ve sonunda içsel anlayışımızı haline oluşturumuz haline gelmektir. Bu yüzden sadece dışarımızdaki sözle iletişim kurup sözümüzü almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda uygun insanlarla da iletişim kuruyoruz. Bilgilerle iletişime geçiyoruz. Bilgilerle iletişim kurursak, onları bilgiliği bize kabul edilecek ve içsel oluşturmamız haline gelecektir. Mesih bilgiliğimiz olarak iç oluşturmamız olacak. Şimdi bir sonraki duruma gelelim. C. Daniel ve yoldaşları insanlık tanrıdaki ilahi tanrının olarak büyük heykelinin ve çapan taşı görmelerini engelleyen şeytanın göremeden galip çıktılar. Bunların hepsi Daniel 2'de görülüyor. Biliyorsunuz Daniel 2 bölümde Nebukadnezar bir rüya gördü. Bu rüya onun gerçekten dehşete düşürdü. Ama rüyasını hatırlamadı. Bu yüzden bilge adamı sır bir bazıları danışmaları çağırdı. Hepsini bir araya topladı. Bana rüyamı anlat veya yorumun anlat dedi. Ona dediler, ey kral bize rüyayı anlat. Size yorumun anlatacağız. Hayır, hayır, hayır dedi. Bunun yaparsam yorumunuza güvenemem. Bana tam olarak ne hayal ettiğimi söylemenin ve bana yorumun anlatmanın istiyorum. Hayır dediler, hiçbir insan yapamaz. Yani kral çok üzüldü. Daniel ve yoldaşları dahi hepsinin katledecekti. Bu yüzden Daniel 2'nin söylediklerini seviyorum. Daniel yoldaşlarının yanına gitti. Onlara durumu anlattı. Birlikte dua ettiler. Rab Daniel için bu büyük insan heykelinin gerçek önemi ile ne olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Daniel Nebukadnezar'a gitti. Ona dedi, göklerde gizemleri açığa çıkaran bir tanrın var. Kral Nebukadnezar'a haber verdi. Şunu dinle, son günlerde ne olacaktı? Bu rüyaya yorumuna ve içsel önemine girersek, canın içsel bir bilgiye sahip olacağız. Son günlerde ne olacağını dair bir açığa çıkacağız. Bu harika insan heykeli aslında insanlık tarihini somutlaştıran insan yönetiminin bütünlüğünün ifade ediyor. Yani bu altın heykelinin başı Babil İmparatorluğu'nun göğsü ve kollara Medepöz İmparatorluğu'nun tüncün karın veya kalçaları Büyük İskender yönetimindeki Grek Makedon İmparatorluğu'nun anlamına gelir. Demirden bacaklar ve ayaklar kısmen deminden kısmen de kilden yapılmıştı. Bu Roman İmparatorluğu anlamına gelir. Sonra bu ayaklarda ayaklar kısmen deminden veya kısmen de kilden yani kısmen okturası veya kısmen de demokrasi. Bu 10 ayak parmağı Vahiy kitabının dikkatlice okusanız bu 10 ayak parmağı Bu on ayak pamuğu Mesih karşıtı altında son 10 kral olacak gösteri. Daniel 2'de olan şu ki bir taş geldi. Bu taş ele olmadan kesildi. Bu taş sadece Mesih değil. Bu taş galip gelenlerle birlikte Mesih'dir. Bu taş Mesih ve onunla birleşmiş, karıştırılmış ve birleştirilmiş galip gelen gelinliği olarak galip gelenleridir. Mesih galip gelenlerinde birleşmiş, karıştırılmış ve birleştirilmiş galip geleni ile göklerden inne ve bu heykelin demi ve kül ayaklarına vurup onları ese. Ve diyor ki sonra demi, kül, tünç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yasın Haman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsinden alıp götürdü. Şimdi bu ne anlamına geliyor? Bu Mesih geri döndüğünde tüm insan yönetiminin yok edeceği anlamına gelir. Bu yeryüzündeki kendi krallığını kuracak, krallığını heykele çarpan o taş. Tüm dünyayı dolduran Tanrı'nın krallığı olan büyük bir dağ olacak. Daniel 2, 20, 44, 45 bize göklerin Tanrı'nın bir krallık kuracağını, bu dağın asla yok edilmeyeceğini veya hükümdarının başka bir hakka bırakılmayacağını söylüyor. Tüm büyük krallıkları esecek ve sona erdirecek ve sonsuza kadar ayakta kalacaktı. Sadece o kadınını söyleyeceğim. Başka ayetler de var. Onlar da çok önemli. Ama ikinci noktaya geçmeme izin verin. İki, Mesih büyüme, dönüştürme ve olgunlaştırma yoluyla yeni yaratılış olarak onun genini meydana getirir. Bu nedenle olgunlaştırmaya ihtiyacı vardı. İbranine 6.1 Rab bizi Pavlos aracıyla uyarıyor. Haydi yetkinliğe doğru ilerleyelim. Kardeşliğinin alıntıladığı bir çevrede olgunluğuna gidelim. Yani bizi olgunluğa götüren Rab ile işbirliği yapıyoruz. Pekala olgunluğu dönüşümün son aşaması olduğunu anlamalıyız. Dönüşüm nedir? Dönüşüm, doğa yaşamımızda metabolik olarak değiştirirken olgunluk bizi değiştiren ilahi yaşamla doldurmalıydı. Olgunluk bizi değiştiren ilahi yaşamla doğrana kadar doğa yaşamımızda metabolik olarak değişecek olan dönüşümünün son aşamasıdır. Bu olgunluk durumuna geldiğimiz anlamına gelir. O aşamaya veya o duruma geldiğimizde üçlü birlik Tanrı ile başkalarını kutsayan insanlar olabiliriz. Üçlü birlik ile kendisinin insanlara ilahi dayatmasında başkalarını ilahi kutsayabiliriz. Öyleyse nimet nerede? Nimet yaşamın taşımasıdır. Üçüncü nokta, Tanrı'nın yapısının diri veya değerli taşı, temel taşı, köşe taşı veya üstteki taşı olan Mesih, onun inşası amacıyla bizi diri ve değerli taşlara dönüştürmek için kendisinin içimize döke. 1. Petrus 2. bölümün bize Mesih'in kendisinin inananları için değerli olduğunu hatırlıyorsunuz. Kıymetli oluşan Daniel gibi bizi yapmak için onun içimize dayatılmasını istiyoruz. Ç. nokta. Bu bizi Tanrı'nın tasarısının ne olduğunu ve onun tasarısının nasıl yürütülebileceğini gösteren sonraki örnek durumdu. Ç. Daniel ve yoldaşları puta tapınmanın baştan çıkarılmasına galip geldi. Birinci, yeniden doğmuş ruhumuzdaki gerçek Tanrı'nın olmayan şey Tanrı'nın yerini alan bir puttu. Ruhun veya ruta olmayan her şey bir puttu. Biliyorsun, bu harikadır. Bunun doğa insanımızda düşünmeliyiz. Ancak 1. Yuhanna 5:21 ayet diyor ki, yavrularım, kendinizi putlardan koruyun. Daha önceki bir mesajda paylaştığım gibi, Hezekiel 14:3'te Rab insan oğludur. Bu insanların yüreklerine putla kurduklarını söyledi. Burada Rabbin Hezekiel'e ve Yuhanna'ya bahsettiği bir put, dışarından bir şey değildi. Dışarından her bir şey olsa da o Tanrı'nın yerini aldığı içten bir şeydi. Tanrı'dan daha yüksek değer vermeliyiz. Tanrı'nın yerine alan ruta ve ruta olmayan bir şey. Şimdi iki, bedenin düşmanı, Tanrı'nın yerine geçen benlikti. Anlıyorsun, yani benlik bir put olabilir. Bedenin düşmanı, kişisel çıkarları, kendinin yüceltmesi, kendinin övmesi, kendini güzelleşmesi ve kendinin güçlendirmesiyle Tanrı'nın yerini alan benliktir. Bedende ve beden için benliğimizi reddederiz ve kendimizi değil ama Rab olan Mesih İsa'yı tavsiye ediyoruz. 2. Korinline 4:5 kardeşliği bunun için sık sık dua ediyorum ve umarım siz de dua edesiniz. İnsanlarla ne zaman ilgilenirsen sadece Rab'be dua et. Söyle, Rab beni vaaz vermekten kurtar. Konuştuğum herkese Rab olarak İsa Mesih'i vaaz etmek istiyorum. Şimdi kardeşler, buraya bir ayet eklerim. Benliğin Tanrı'nın yerini aldığını söylediğimde, böylece benlik bir put haline gelebilir. Leviler 14:9'da bize cüzamlıların temizlemesinden bahsettir. Bize cüzamlının temizlenebilmesi için tüm saçlarının tıraş etmesi gerektiğini söyle. Ancak Leviler 14:9 sadece cüzamlıya tüm saçlarının tıraş et demediğinden bahsetti. Leviler 14:9 özellikle kafanızdaki saçları tıraş etmeyi, kaşınızı tıraş etmeyi, sakalınızı tıraş etmeyi, tüm vücudundaki tüyleri tıraş etmeye söylüyor. Leviler 14:9 neden bu özel sözleri söylüyor? Çünkü size besentim tüm bu yöne benliğin halileriydi. Baştaki saç kendinizi saferi ifade etti. Kaşların kılları öz güzelliği, şakalın kılı kendisinin üstlendiğin önünü. Bedenin kılları ise doğa gücü, insanın doğa gücünün ve yeteneğini ifade etti. Bunların hepsinin haç biçerle tıraş edilmesi gerekiyor. Rabbe şükre olsun. Haç her şeyi kapsayan birleşik rutadır. Öyleyse her şeyi kapsayan rutan Mesih'in ölümünün etkinliğinden gerçekten zevk aldığımızda haç o ruhun içindedir. Kendi yüceliğimizi, öz güzelliğimiz, kendiliğimizi üstlendiğimiz, doğa gücümüzün veya yeteneğimizin en leceğimiz şeflerimizi tıraş etmek bir ustara haline geldi. Bu olduğunda şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şeyimiz olmadığında ve hiçbir şey olmadığımızda cüzamdan arınmış olacağız. Tabii ki cüzam Tanrı'ya karşı büyük bir isyan işaretidir. Benliğin içindeyken Tanrı'ya karşı isyan halindeyiz. Kendimizi reddetmek istiyoruz. Beni reddetmek ve başka bir yaşamla Yani Mesih'in kendisi olan ilahi yaşamla yaşamak için ruhumuzu kınamak istiyoruz. Bu yüzden benliğin reddederiz ve kendimize vaaz vermeyiz. Ama Mesih İsa Rab olarak benlik korkunç bir şeydi. Bizim kendimiz beğenmiş bir şeferimiz var. Biliyorsun yeni bir arkadaş var olabilir ve sana bir şey söyleyebilir. 20 yıldır kilisede olduğunu farkında değil. Ve diyor ki, ey kardeşim ruhunda dönmelisin veya güceniyorsun. Sen de söylemek isteyen bir şey var. Kardeşim ne kadar zamandır kilise hayatında ya da Rabbin geri kazanmasında olduğunu farkında değil misin? Bu ne anlamına geliyor? Bu sakalımızın tıraş edilmesi gerektiğin anlamına. Demek istediğim tipoloji olarak bu kendini beğenmiş bir şeref istediğini anlamına gelir. Gücümüzün nedeni kendi içinde olmamızdı. Biliyorsun son zamanlarda çok zor bir durum yaşadım. Çok fazla şey söylemem çünkü durumu çok fazla açığa çıkarmak istemiyorum. Ama bu durumun atlamak benim için zordu. Sonra Rab benimle birinci Korinler 6-7 konuştu. Birinci Korinler 6'nın Korinlerin birbirine karşı dava olduğunu hatırlıyorsunuz. Bir noktada Pavlos bu rektörlük soruyu sordu. Dedi, haksızlığa uğrarsanız daha iyi olmaz mı? Diye bir deyişle yanılıyorsan bile neden yanılmayı tercih etmiyorsun? Sadece hacı aldın ve yanlış olsun. Her şey düzenecek. Tanrı'nın keyfinin çıkarın. Rabbin sevki size yanın. Maya veya Tanrı'ndan daha fazlasını elde etmeye istekli kılacak olan haçtı. Rabbin bu ayeti benimle konuşmasını gerçekten takdir ederim. Daniel 3. Daniel yoldaşlarının gerçek bir şehitlik ruhu vardı. Nebukadnezar'ın emriyle ateşli bir fırına atılarak putlara tapınmaya karşı tek tanrı olarak Rab için kendi hayatları pahasına yayata durdular. Daniel 3'te diplomlara bakarsınız. Daniel'in fırına atılandıran biri olmadığını gördük. Dipnot, Daniel bu durumda üç arkadaşı için dua etmesi gerektiğini söylüyor. Nebukadnezar bu devasa putu inşa etti veya herkesin ona boyun eğmesini istedi. Daniel yoldaşları yani Hananiya, Mişael ve Azariah ona boyun eğmeyi reddettiler. Nebukadnezar dediler ki Tanrımız isterse bizi kurtarabilir. Bunun kararlar söylediler. Bunu istemiyorum dediler ki ama bizi kurtarmazsa bile bil ki ey kral ilahlarına kulluk etmeyin. Diktiğini altın heykele tapmayız. Başka bir deyişle o bizim tanrımızdı. Ne olursa olsun umursamıyoruz. Bizimle yapmak istediği ona ve onun istediğine bağlı. Ama biz sadece ona tapınacak veya sadece edeceğiz. Başkası değil. Nebukadnezar sinirlendi. Fırına 7 kat daha sıcak yaptı. O kadar sıcak yaptı ki onları fırına atan adam yandan ateşle yandı. Fırında çok işitilmez olduğundan Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu götüren adamları ateşin alev yakıp öldürdü. Nebukadnezar fırına baktığında ateşin ortasında yürüyen 4 kişi o gördü. Dörtüncüsü 3 acı çeken sümetmiş galip gelenle birlikte olmak için galip ateşi yürünen böyle hoş bir ye haline getiren insan oğlu olarak mükemmel mesihti. Harika değil mi? Belki şu anda elef elef yanan bir yerinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Orada yalnız değilsiniz. Ruhunuzda galip gelenin olduğunu anlamalısınız. Sizin içinde çünkü o sizin içinde çünkü o Emmanuel burada bizimle Tanrı'nın anlamına geliyor. O sadece sizin içinizde değil, o sizinledir. O alevleye bir fırın ortamında sesinle birlikte yürüyor. Kendi var yere o alevli fırını hoş bir yer yapar. Beşinci nokta, üç galip gelenin tanrından onları fırından kurtarmasını istemesine gerek yoktu. Mesih insanoğlu yani nitekli veya her konuda Tanrı'nın hakkında sempati duyabilen kişi olarak onun huzurunda acı çektikleri hoş bir duruma dönüştürecek onların yoldaşı oldu ve acılarını onlara yüklemeye başladı. Onun valiliği bizim için her şeydi. Onun valiliğiyle acı çektikleri yeri hoş bir duruma dönüştürüyor. D. Nokta. Daniel ve yoldaşları göklerin Tanrısının tarafından göklerin kükremdilmesinin görmekten insanları engelleyen oturmanın ötesinden gittiler. Bu notları okuyacağız. Birinci, Mesih üstün olmak için Tanrı tarafından onun hakkı olarak seçilmiş olan bizler Mesih'i üstün kılmak amacıyla Tanrı'nın güzel yönetimin altındayız. Ama Nebukadnezar bu sözü kabul etmedi. Daniel 4'te Nebukadnezar yine bu rüya gördü veya Daniel'den bunun kendisi için yorumlamasını istedi. Daniel ona yorumun anlattı. Kral dedi, insanlar arasından kovulacak yabanlı hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla beslenecek, görünceye izinleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallık dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek 7 vakit geçecek. Bu aslında 7 hafta, 49 gün. Başka bir deyişle Nebukadnezar, sen insan krallıklarının hükümdarı değilsin. Tanrı'nın yücelerin yücesi olarak ve size Babil Krallığını verdi. Kendi başına bile senin mülkiyetine girmedi. Böylece Nebukadnezar bu sözü duydu. Daniel ona Nebukadnezar göklerin hükmettiğini öğrendikten sonra krallığın sana güvence vereceğini söyleyerek bitirdi. Gökler hükmetti. Bu Tanrı'nın yönettiği anlamına geldi. Nebukadnezar bu sözü kabul etmedi. Bu sözü Daniel 4:30 ila 32'de unuttu. Kral Nebukadnezar'ın sarayında yürüdüğünde dedi, İşte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle kralımın başkenti olarak kurduğum büyük Babil. Ve diyor ki daha sözünü bitirmeden gökte bir ses duyuldu. Ey Kral Nebukadnezar, krallık senden alındı. Daniel'in ona söylediği her şey Yüce Ona'nın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü veya krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya kadar geçti. Sonunda Kral Nebukadnezar en yüce Tanrı'yı kutsaldı, yücetti ve onurlandırdı. İkinci nokta olan 37. ayette kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yetti. Kardeşler, hepimiz dua etmeliyiz. Rab, beni gururumdan kurtar. Bir ideya ve bir emektaş olmak. Kitabında asla unutmuyorum. Gururla ilgili bir dizi önemli nokta var. İşte noktalardan biri gürü senin aptal yapar. Bu yüzden dua etmeliyiz. Rab, beni her şekilde gururumdan kurtar. Şimdi noktada başka bir resme geliyor. Daniel ve yoldaşları Tanrı'nın önündeki şefaattan ve onun kutsallığına yapılan hareketten kaynanayan cehalet karşısında galip geldi. Şimdi bu Nebukadnezar'ın soyundan gelen kral Beşasar'dı. Birinci nokta, Belşasar'ın yarışanımındaki kutsal tapındaki Tanrı'ya tapınmak için kullanılan kapları alıp putlara tapmak için kullanması Tanrı'nın kutsallığına hakaretti. Belşasar büyük bir yapıltı veriyordu. Harika bir söylen diyebilirsiniz. Bin efendisi için yaptığı ve tapınaktan aldıkları kapları çıkarıp o kaplardan şarap içtiler. Bu Tanrı'ya karşı büyük bir suçtu. Tanrı'nın kutsallığına hakaret etti. Devam ediyoruz. Nebukadnezar'ın deneyiminden ders alması gerekir. Ancak dersi almadı ve sonuç olarak acı çekti. Kardeşler, her zaman tarihimizden ruhsal dersler çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bir tarihimiz var. Sadece genel kilise tarihimiz değil ama Rabbin geri kazanmasının sürecinde aramızda bir geçmişimiz var. Tarihimizdeki hatalardan ders almalıyız. Dersleri öğrenin. Beşasa dersi almamıştı. Şimdi onlar bu siyafeti verirken bu sefahatte olduğu gibi Tanrı'nın efinden gelen kaplardan içerken 5. ayette diyor ki Beşasa duvara baktı. Sonra 5. ayette bir insan elinin parmakları belliydi. Kandilin yanındaki saray duvarının sivası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü. Eli gördü. Bunun hayal edebiliyor musun? Kral o kadar korkmuştu. 6. ayeti okusanız eli ayarı tutmaz oldu. Dizlerinin bağı çözüldü dedi. Bu gerçekten korkmaktı. Peki Belşasar ne yaptı? Bütün bunların yorumlanması için Daniel'i aradı ve Daniel bunun yorumladı. O duradaki yazı söyledi. 5, 24 ila 31 bunun doğru telaffuz edemez. Ancak ayetleri okuyabilir Daniel 5'ti yazılıydı. Mene tekel veya parsin diyor. Şimdi bunun ne anlamına geldiğini göreceksiniz. Daniel şunun söyledi. Belşasar'a Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi. Mene min anlamın budu. Tekil terazide tartıldın ve eksik bulundun. Peres krallığın ülkeye bölünerek metrelere, pezelere verildi. Şimdi tekelden sonra uparsın den söz edilmesinin nedeni aslında prales kelimesinin çoğu olmasıdır. Yani krallığınız bölünmüş veya metrelere veya pezelere verilmişti. Şimdi kardeşler, burada dikkat edin ve bir şey var. Daniel bunun yorumladı. Krallığınızın bölündüğünü veya metrelere ve pezlere verildiğini söyle. Şunu dinle. Kıldan krallığı Beşasa o gece öldürüldüğü yazıyor. O gece öldürüldü ve Med Darius yaklaşık 62 yaşında krallığı aldı. Başka bir deyişle Beşasa ruhani atası Nebukadnezar'dan ders almadı ve Tanrı'nın kutsallığına hakaret olarak bir şefaat durumunda olduğu için o gece dünya tarihi değiştirdi. O gece yine soruyorum, dünya tarihi değişti. Çünkü Kürdan krallığı Beşasa öldürüldü ve Babil artık bu yeryüzündeki önde gelen hükümet değildi. Hükümeti Med Pers İmparatorluğu belirgin hükümeti veya Darius Med Krallığını aldı. İkinci nokta, bu bilmeyeceği nasıl çözebileceğini bulmaya çalıştıkların zamandı. Bunun sadece okuyacağım. Bu Daniel ile ilgili diyor. Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye sağlıyor sahipti. Üstelik düşleri yorumlama, bilinmeceleri çözmek, gizemleri açıklama yeteneği de var. Bu Beşasar'ın annesi bunun Beşasar'a söylüyor. Daniel Beşasar'a dedi, siz Beşasar bütün bunları bilmenize rağmen yüreğinizi alçaltmadınız. Nebuchadnezzar hakkında her şeyi biliyor olmanın rağmen şimdi ben sadece 20. ayeti okuyacağım. Bu benim için çok üzücü. Daniel bunun Beşasar'a söyledi. Ama elinde nefesi olan ve tüm yorarının ait olduğu Tanrı'ya onunlandırmadın. Kardeşler, nefesimiz Tanrı'nın elindeydi. Yorarımız Tanrı'ya aitti. Çünkü nefesimiz Tanrı'nın elindeydi. Çünkü yorarımız Tanrı'ya aitti. Tanrı'ya onunlandırmalıyız. Yalgıçlar 9:8-9'da Seyit'in ağacından elde edilen yağla Tanrı'ya onunlandırmamızı soruyor. Yağ ruhu ifade etti. Öyleyse yeni anlaşmada Tanrı'ya onunlandırmanın yolu ruhumuzda ruh ile yaşamak ve yürümekte. Yalgıçlar 9:8-9 insanın onunlanmasının ruhu olana hizmet etmek olduğunu söylemeye devam ediyor. Daniel ve dolaşları Tanrı'ya tapmanın sadıkatını yasaklayan kuransızlık karşısında galip geldi. Ve biliyorsun bu kıskançlık yüzünden oldu. Aslında kralın başbakanları veya sarrafları vardı. Daniel onlar tarafından arandı. Daniel'e kıskançlıkları için eğer Daniel'in o kadar iyi bir idareci olduğunu, o kadar harika bir Tanrı'nın adamı olduğunu söylediklerse onun hiçbir şeyle suçlamazlardı. Ve dediler ki, eğer bir şey bulacaksak onun dinliyle ilgili bir şey olması gelecek. Böylece kraldı bir yasa çıkmaya ikna ettiler. Bu yasa önümüzdeki 30 gün içinde kral dışında herhangi bir tanrıya veya insana dua veren herkesin aslan çukuruna atılacağını soruyor. Biz oysaydık söyle diyebildik. Duadan 30 günlüğüne tatile çıkacağım ve sonra 30 gün sonra ona geri döneceğim. Ama bunun Daniel yapmadı. Daniel yasanın imzaladığını öğrendiğinde üst odasındaki evine gittiğini söyleye. Gelişme açılan pencere vardı. Daniel 6:10 daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüyle sundu. Başka bir deyişle Daniel hayatının tehlikeye atarak dua etti. Bu yasaya umursamadı. Yarışanamın Balkan pencere açık olarak dua edecekti. Bu da pencerenin Tanrı'nın ebedi Tanrısının hedefine açık olduğunu anlamına geliyor. Yani anlaşmanın terimleriyle yeni yarışalımdı. Şimdi Daniel 6:10 Tanrısına övgüyle sunduğu söylediğine dikkat etti. Bir dua eden kişinin tek işareti şükran dolu bir insan olması. Şükran dolu bireyseniz. Bu sizin dua eden biri olduğunuzu gösterir. F. Daniel 6 bölümün mekesi Tanrı'nın tasarısının gerçekleştirmesi için insanın duasıdır. İnsanın duaları Tanrı'nın hareketin devam etmesine zemin hazırlayan demir yolu gibidir. Tanrı'nın tasarısının doğruluğuna getirmesi ve tamamlaması için duandan başka yol yoktur. Bu bölümün iç sırrıdır. 2. Daniel yarışanımın yönüne bakan pencereyi açıp dua etti. Tanrı nasıl duasıyla İsrail'i atalarının ülkesine geri getirdi. Şimdi Daniel günde 3 kez dua etmesi hakkında anlatı yaptığın Daniel 6:10.3. Nokta 4. Dualarımız Tanrı'nın ebede tasarısının amacı olarak kutsal ülkeye tarafından simgelenen Mesih'e, kutsal kent tarafından simgelenen Tanrı'nın egemenliğine ve kutsal tapınak tarafından simgelenen Tanrı'nın efendinin doğru olduğunun zaman Tanrı'nın dualarımızı yanıt verecekti. Bu yüzden 1. Kral'a 8:48-49 bizden ülkeye, şehre ve tapınağa doğru Tanrı'ya dua etmemizi iste. Her şeyi kapsayan Mesih ülkeyle Tanrı'nın krallığı olan kutsal şehri, şehriyle veya Tanrı'nın efi kutsal tapınak simgelenmiştir. Öyleyse dua ettiğimizde bir kişi için dua ediyorsak, dualarınızı o kişiye yönetmeyin. Dualarınızı Tanrı'nın ilgilerine hedefleyin. Duanız her zaman Mesih'e, Tanrı'nın krallığına ve Tanrı'nın efine doğru olmalı. Tanrı'nın ebedi tasarısındaki amaç olarak elbette birbirimiz için dua etmeniz gerekiyor. Ama duanızı bir kişiye yönetmeyin. Duanızı Tanrı'nın o kişiye olan ilgisinden hedefleyin. Öyleyse dualarımız her zaman aslında Tanrı'nın ebede tasarısının içeriğin olan Mesih'i ve kiliseyi hedef almalıydı. Mesih kutsal ülkeyle, kutsal şeyle simgelenen Tanrı'nın krallığıyla ve Tanrı'nın ebede tasarındaki amaç olarak kutsal tapınakla simgelenen Tanrı'nın evi ile simgelenmişti. O halde benim affettim. Biraz daha uzattım. Ama Daniel 1 ile 6'da Daniel ve yoldaşlarıyla birlikte görünen galip gelenlerinin zaferini görmenin müthiş bir harika olduğunu düşünüyorum. Kardeşler, bu özel anahata bu 3 noktayı aldığınızdan emin olmak istiyorum. İlk noktası Daniel 12:3 yere kiliseledeki herkesin parlayan bir yıldız olmasıyla nasıl gerçekleşebilir? Bu 1. noktada. 2. Daniel'in yoldaşlarının isimlerinin anlamı nedir? Bunun hakkında konuştuk. 3. Daniel 1'deki vakala Tanrı'nın tasarısının ne olduğunu veya Tanrı'nın tasarısının nasıl yürütülebileceğine örnek olarak nasıl gösterdi? Bu 3 soruyu cevaplayabilirsiniz. Mesaj 3. içsel önemine sahipseniz demek ki. Tamam, burada bitireceğim. Bu mesaj gören tüm kardeşlere Tanrı'ya şükürler olsun diyorum. Daniel ve yoldaşlarıyla birlikte görünen galip gelenlerin zaferi için Tanrı'ya şükürler olsun.